Seslendiren Aydan Doğan. Ayrım 13. Maliye Politikası 1. Sayfa 134. 29. Tüm kamu kurum ve kuruluşları bütçe açıkları toplamına ne ad verilir? A. Bütçe açığı. B. Kamu açığı. C. Devlet açığı. D. Dış açık. E. Ödemeler dengesi açığı. Çözüm: kamu açığı tüm kamu kurum ve kuruluşları bütçe açıkları toplamıdır. Yanıt B. Kamu açığı. 30. Olağan bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerini aşan miktarına ne ad verilir? A. Kamu açığı. B. Bütçe açığı. C. Bütçe fazlası. D. Kamu fazlası. E. Bütçe dengesi. Çözüm: bütçe açığı olağan bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerini aşan miktarıdır. Yanıt B. Bütçe açığı. 31. Bütçe harcamalarının tümünün olağan bütçe gelirleriyle karşılanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A. Bütçe fazlası. B. Kamu açığı. C. Bütçe denkliği. D. Kamu fazlası. E. Bütçe açığı. Çözüm: bütçe denkliği, bütçe harcamalarının tümünün olağan bütçe gelirleriyle karşılanmasıdır. Yanıt C. Bütçe denkliği. 32. Aşağıdakilerden hangisi kamu bütçesinde önce gider tahmini yapılmasının nedenidir? A. Devletler uzun dönemli borçlanma gücüne sahiptir. B. Devletler hazine aracılığıyla borçlanma gücüne sahiptir. C. Devletler tüm ekonomiye müdahale etme gücüne sahiptir. D. Devletler vergi salma ve para gücüne sahiptir. E. Devletler kaynakları istedikleri şekilde üretime yönlendirme gücüne sahiptir. Çözüm: kamu bütçesinde önce gider tahmini yapılmasının nedeni, devletin vergi salma ve para gücüne sahip olmasıdır. Yanıt D. Devletler vergi salma ve para gücüne sahiptir. 33. Harcamaların vergilerle karşılanan bölümü dışında kalan kısmının borçlanmayla karşılanmasına ne ad verilir? A. Devlet finansmanı. B. Kamu finansmanı. C. Kamu açığının finansmanı. D. Dış açığının finansmanı. E. Bütçe açığının finansmanı. Çözüm: harcamaların vergilerle karşılanan bölümü dışında kalan kısmın borçlanmayla karşılanmasına bütçe açığının finansmanı denir. Yanıt E. Bütçe açığının finansmanı. 34. 1. Uluslararası piyasalardan borç temini zorlaşır. 2. İç piyasalar canlanır. 3. Faiz oranları yükselir. 4. Ekonomik kırılganlık oluşur. Kamu açığının milli gelire oranının büyük boyutlara ulaşması, yukarıda belirtilen sonuçlardan hangisi veya hangilerini yaratmaz? 1. Uluslararası piyasalardan borç temini zorlaşır. 2. İç piyasalar canlanır. 3. Faiz oranları yükselir. 4. Ekonomik kırılganlık oluşur. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 3 ve 4. E. 2, 3, 4. Çözüm: kamu açığının milli gelire oranının büyük boyutlara ulaşması sonucunda iç piyasalar canlanmaz. Yanıt B. Yalnız 2. İç piyasalar canlanır. 35. Geniş anlamda Kamu borçlanma gereksinimi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık borç ödeme tutarı. B. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının stok halindeki borçları. C. Tüm devlet dairelerinin birincil borçlanma gereksinimi stoğu. D. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birincil bütçe açığı. E. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının stok halindeki açığı. Çözüm: Geniş anlamda kamu borçlanma gereksinimi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birincil bütçe açığıdır. Yanıt D. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birincil bütçe açığı. 36. Vergi ve olağan bütçe gelirlerinden toplam kamu harcamaları çıkartıldığında sonuç sıfır gösteriyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A. Kamu açığı. B. Bütçe açığı. C. Denk bütçe. D. Bütçe fazlası. E. Kamu fazlası. Çözüm: Vergi ve olağan bütçe gelirlerinden toplam kamu harcamaları çıkartıldığında sonuç sıfırsa bütçe denktir. Yanıt C. Denk bütçe. 37. Aşağıdakilerden hangisi vergi ve olağan bütçe gelirlerinden toplam kamu harcamaları artı faiz ödemeleri çıkartıldıktan sonra kalan miktarı gösterir? A. Birincil bütçe dengesi. B. Birincil bütçe açığı. C. Birincil bütçe fazlası. D. Kamu açığı dengesi. E. Ödemeler dengesi. Çözüm: Birincil bütçe dengesi eşittir vergi ve olağan bütçe gelirleri eksi toplam kamu harcamaları artı faiz ödemeleri. Yanıt A. Birincil bütçe dengesi. 38. Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın artarak devam ettiğini ve borç stoğunun yükseldiğini gösterir? A. Birincil bütçe fazlası büyüktür borç faiz miktarı. B. Birincil bütçe dengesi büyüktür faiz yükü. C. Birincil bütçe fazlası eşittir borç faiz ödemesi. D. Birincil bütçe dengesi küçüktür faiz yükü. E. Birincil bütçe fazlası küçüktür borç faiz miktarı. Çözüm: Borç stoğunun arttığı durum, birincil bütçe fazlası küçüktür faiz yükü. Borç stoğunun eridiği durum, birincil bütçe fazlası büyüktür faiz yükü. Yanıt E. Birincil bütçe fazlası küçüktür borç faiz miktarı. 39. Ekonomik işleyişte piyasanın optimum kaynak ve adil gelir dağılımı sağlayacağı varsayımıyla piyasada dengelerin bozulmaması için bütçenin denk olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Neoklasik yaklaşım. B. Keynesyen yaklaşım. C. Monetarist yaklaşım. D. Ricardo'cu yaklaşım. E. Radikal yaklaşım. Çözüm: Neoklasik yaklaşıma göre ekonomik işleyişte piyasanın optimum kaynak ve adil gelir dağılımı sağlayacağı varsayımıyla piyasada dengelerin bozulmaması için bütçe denk olmalıdır. Yanıt A. Neoklasik yaklaşım. 40. Kamu borçlarının kuşaklar arası kaynak ve gelir dağılımın şimdiki kuşak lehine bozarak piyasaların işleyişini olumsuz etkileyeceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Monetarist yaklaşım. B. Keynesyen yaklaşım. C. Neoklasik yaklaşım. D. Ricardocu yaklaşım. E. Radikal yaklaşım. Çözüm. Neoklasik yaklaşıma göre kamu borçları kuşaklar arası kaynak ve gelir dağılımını şimdiki kuşak lehine bozarak piyasanın işleyişini olumsuz etkiler. Yanıt C. Neoklasik yaklaşım. Geçici bir vergi azalmasının toplam talep üzerinde ani ve büyük bir etki yaratacağını öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynesyen yaklaşım. B. Neoklasik yaklaşım. C. Ricardian yaklaşım. D. Yeni Keynesyen yaklaşım. E. Monetarist yaklaşım. Yanıt A. Keynesyen yaklaşım. 42. Aşağıdakilerden hangisi piyasaların canlandırılması ve tam istihdamı sağlayıcı efektif talep düzeyinin yakalanabilmesi için kamu açıklarına aktif işlev yüklemektir. A. Radikal yaklaşım. B. Monetarist yaklaşım. C. Neoklasik yaklaşım. D. Ricardocu yaklaşım. E. Keynesyen yaklaşım. Yanıt E. Keynesyen yaklaşım. 43. Ekonomide kişilerin kısa vadeli görüşe sahip olduğunu, bu nedenle kullanılabilir gelirinin artmasının toplam talebi artıracağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Ricardocu yaklaşım. B. Neoklasik yaklaşım. C. Radikal yaklaşım. D. Keynesyen yaklaşım. E. Monetarist yaklaşım. Yanıt D. Keynesyen yaklaşım. 43. Ekonomide kişilerin kısa vadeli görüşe sahip olduğunu, bu nedenle kullanılabilir gelirinin artmasının toplam talebi artıracağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Ricardocu yaklaşım. B. Neoklasik yaklaşım. C. Radikal yaklaşım. D. Keynesyen yaklaşım. E. Monetarist yaklaşım. Yanıt D. Keynesyen yaklaşım. 44. Ricardocu yaklaşım aşağıdakilerden hangisini savunmaz? A. Borçlanma olumsuz bir politikadır. B. Merkez Bankası kaynakları kullanılmamalıdır. C. Vergilerle finansman zorunlu görülmemelidir. D. Borç verilebilir, piyasalara başvurulmamalıdır. E. Daima denk bütçe kullanmalıdır. Yanıt C. Vergilerle finansman zorunlu görülmemelidir. 45. 1970'lerde ortaya çıkan klasik görüşe paralel olarak, kamu kesimi borçlanma gereksinimini reddeden ve denk bütçe uygulamasına geçilmesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Monetarist yaklaşım. B. Neoklasik yaklaşım. C. Ricardocu yaklaşım. D. Keynesyen yaklaşım. E. Radikal yaklaşım. Yanıt A. Monetarist yaklaşım. 46. Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim üzerinde etkisinin olmadığını savunmaktadır? A. Monetarist yaklaşım. B. Ricardocu yaklaşım. C. Radikal yaklaşım. D. Keynesyen yaklaşım. E. Neoklasik yaklaşım. Yanıt B. Ricardocu yaklaşım. 47. Radikal görüş hangi gerekçeyle bütçeye nasıl bir işlev yüklediğini ileri sürer? A. Tam istihdamın sağlanması gerekçesiyle efektif talep oluşturulması. B. Özel sermaye birikimi sağlanması gerekçesiyle üretim maliyetlerinin kamulaştırılması. C. Toplam tasarrufların yükseltilmesi gerekçesiyle maliyetlerin özelleştirilmesi. D. Özel tasarrufların yükseltilebilmesi gerekçesiyle özel girdi maliyetlerinin özelleştirilmesi. E. Ekonomik kalkınmanın sağlanması gerekçesiyle bütçenin denk oluşturulması. Yanıt B. Özel sermaye birikimi sağlanması gerekçesiyle üretim maliyetlerinin kamulaştırılması. 48. Bir ekonomide ekonomik birimlerin tüketim ve tasarruf kararlarını verirken, tüm yaşam boyu gelirlerini dikkate aldıklarını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynesyen yaklaşım. B. Neoklasik yaklaşım. C. Monetarist yaklaşım. D. Ricardocu yaklaşım. E. Radikal yaklaşım. Yanıt D. Ricardocu yaklaşım. 49. 1. Bütçe açığı Merkez Bankası'ndan borçlanılarak finanse edildiğinde ekonomide yeni satın alma gücü yaratılmış olur. 2. Bütçe açığı bankalar sisteminden borç alınarak finanse edildiğinde parasal taban genişletilmiş olur. 3. Bütçe açığı bankalar sisteminden borç alınarak finanse edildiğinde ekonomide yeni satın alma gücü oluşmaz. Yukarıda bütçe açığı ve finansmanına ilişkin verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1 ve 3. 1. Bütçe açığı Merkez Bankası'ndan borçlanılarak finanse edildiğinde ekonomide yeni satın alma gücü yaratılmış olur. 2. Bütçe açığı bankalar sisteminden borç alınarak finanse edildiğinde parasal taban genişletilmiş olur. 3. Bütçe açığı bankalar sisteminden borç alınarak finanse edildiğinde ekonomide yeni satın alma gücü oluşmaz. Yanıt B. Yalnız 2. Bütçe açığı bankalar sisteminden borç alınarak finanse edildiğinde parasal taban genişletilmiş olur. 50. Bütçe açığının Merkez Bankası kaynaklarından finansmanı aşağıdaki sonuçlardan hangisini yaratmaz? A. Piyasaya yeni satın alma gücü sürülmüş olur. B. Parasal taban genişler. C. Enflasyonist eğilim oluşur. D. Üretim kapasitesi genişler. E. Faiz oranları artar. Yanıt D. Üretim kapasitesi genişler. 51. Aşağıdakilerden hangisi devletin para basma tekeline sahip olmasının sonucu olarak para basmaktan elde ettiği geliri ifade eder? A. Tanzih etkisi. B. Enflasyon vergisi. C. Senyoraj hakkı. D. Monetizasyon. E. Servet etkisi. Yanıt C. Senyoraj hakkı. 52. Enflasyonun %10 olduğu bir ekonomide, nominal %10 faiz oranında reel faiz oranı kaç olur? A. %0, B. %1, C. %5, D. %10, E. Belirsiz. Yanıt A. %0. 53. Vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsil aşamalarında yaşanan reel değer kaybına ne ad verilir? A. Servet etkisi, B. Gelir etkisi, C. İkame etkisi, D. Dışlama etkisi, E. Tanzih etkisi. Yanıt E. Tanzih etkisi. %54. Tanzih etkisi hangi durumda ortaya çıkmaz? A. Vergi gelirlerinin stopaj sistemiyle toplanması. B. Vergi gelirlerinin beyanname sistemiyle toplanması. C. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarına tahsil edilmesi. D. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarına denk olması. E. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini karşılar düzeyde olması. Yanıt A. Vergi gelirlerinin stopaj sistemiyle toplanması. 55. Uzun dönemde bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanının, açıkların parasal genişleme yoluyla finansmanından daha enflasyonist olacağını ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Friedman ve Phelps, B. Stiglitz ve Lejeune-Hufvud, C. Greenwald ve Romer, D. Dombusch ve Fischer, E. Sargent ve Wallace. Yanıt E. Sargent ve Wallace. 56. Sargent ve Wallace'a göre borçlanma yerine para tabanının genişletilmesinin daha avantajlı olmasının nedeni nedir? A. Efektif talep oluşturması, B. Eşitlik oluşturması, C. Sosyal adaleti sağlaması, D. Enflasyon minimize etmesi, E. Bütçe hacmini kontrol etme. Yanıt D. Enflasyonu minimize etmesi. 57. Toplam talebin kullanılabilir gelirdeki değişikliklere karşı duyarlı olduğu sonucunu doğuran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişilerin yaşamlarının sınırlı olduğu görüşü, B. Tüm dönemlerde piyasanın dengede olduğu varsayımı, C. Kişilerin hatalarını tekrarlamayacakları görüşü, D. Bireylerin kısa vadeli görüşe sahip olduğu varsayımı, E. Tüketimin zamanlar arası bir optimizasyon sorunu olduğu görüşü. Yanıt D. Bireylerin kısa vadeli görüşe sahip olduğu varsayımı. 58. Kamu borçlanmasının hacmi düşünüldüğünde, Merkez Bankası dışı kaynaklarla finansmana yönelmek öncelikli olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini yaratır? A. Toplam talep artar. B. Faiz oranları yükselir. C. Kamu harcamaları artar. D. Dış ticaret dengesi bozulur. E. Cari açık artar. Yanıt B. Faiz oranları yükselir. 59. Borç faizinin de yeni borçlanmayla karşılanarak borç stoğunun sürekli yükselmesi durumuna ne ad verilir? A. Borçların monetizasyonu. B. Ponzi tipi borçlanma. C. Parasal finansman. D. Hoş olmayan monetarist aritmetik. E. Stok borçlanma. Yanıt B. Ponzi tipi borçlanma. 60. Aşağıdakilerden hangisi Ponzi tipi borçlanmanın sonuçlarından biri değildir? A. Faiz oranları artar. B. Özel yatırımlar dışlanır. C. Ulusal para değer kaybeder. D. Dış ticaret dengesi bozulur. E. Cari açık giderek büyür. Yanıt C. Ulusal para değer kaybeder. 61. İç faiz oranının dünya düzeyinin üzerinde olduğu koşulda ne tür kur politikası hangi nedenle teknik olarak uygulanamaz? A. Serbest kur politikası. Döviz çıkışı engellenemeyeceğinden. B. Serbest kur politikası. Döviz girişi engellenmeyeceğinden. C. Sabit kur politikası. Döviz girişi engellenemeyeceğinden. D. Sabit kur politikası. Döviz çıkışı engellenemeyeceğinden. E. Sabit kur politikası. Ulusal rezervler eriyeceğinden. Yanıt B. Serbest kur politikası. Döviz girişi engellenemeyeceğinden. 62. Sabit döviz kuru uygulayan bir ekonomide bütçe açıkları Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilirse aşağıdakilerden hangisi oluşur? A. Deflasyonist etki yaratır. B. Üretim kapasitesi artar. C. Toplam talep düşer. D. İhracat artar. E. Dış ticaret dengesi bozulur. Yanıt E. Dış ticaret dengesi bozulur. 63. Devletin para basma tekeline sahip olmasının sonucu olarak para basmaktan elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir? A. Profiksel gelir. B. Harç. C. Resim. D. Senyoraj. E. Şerefiye. Yanıt D. Senyoraj. 64. Aşağıdaki görüşlerden hangisine göre iradi bütçe açığı verilmesi gerekmektedir? A. Klasik görüş. B. Yeni Keynesyen görüş. C. Arz yanlı görüş. D. Monetarist görüş. E. Keynesyen görüş. Yanıt E. Keynesyen görüş. 65. Vergilerle karşılanmayan kamu harcamaları için aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla borçlanma yoluna gidilir? A. Ticari bankalar. B. Kamu iktisadi teşebbüsleri. C. Fonlar. D. Sosyal güvenlik kuruluşları. E. Hazine. Yanıt E. Hazine. 66. Bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında. Tüketim üzerinde etkili olmayacağını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Say yasası. B. Wagner kanunu. C. Thibault modeli. D. Ricardocu hipotez. E. Peacock-Weissman tezi. Yanıt D. Ricardocu hipotez. 67. Merkez Bankası'nın hazineye, yani devlete borç verirken karşılığında almış olduğu hazine senetlerine ne ad verilir? A. Dış varlık. B. İç varlık. C. Alt varlık. D. Üst varlık. E. Ek varlık. Yanıt B. İç varlık. 68. Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu kamu açığının milli gelire oranının %3'ü, borç stoğunun milli gelire oranının da %60'ı geçmemesini gerektiren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Brüksel ölçütü. B. Paris ölçütü. C. Liechtenstein ölçütü. D. Maastricht ölçütü. E. Mönchengladbach ölçütü. Yanıt D. Maastricht ölçütü. 13. ayrımın sonu. Sayfa 141.